Tuzuk Swank'a hoş geldiniz. Ben Işık, Görkem'le beraberim. Ne haber abi?
İyiyim abi, senden nasılsın?
İyiydik, vallahi ne olsun işte. Bir iki haftadır falan yapmıyorduk. Hazır tekrardan seni yakalamışken. Çünkü ikimiz de dünyanın bir yerlerinden bir yerlerine gidiyorduk. Sen Hindistan'dan geldin, ben işte Fransa'dan döndüm gibi. Sonunda bir şekilde oturabildik. Bu arada bir iki tane güzel turnuva oldu. Onlardan bahsedeceğiz. Bunlardan en önemlisi herhalde Tata Steel Rapid and Blitz. Bu turnuvanın şöyle bir güzelliği var. Şimdi bu turnuvadan bahsedeyim. Herkesin bildiği bir YKZ turnuvası var. YKZ Hollanda'daki işte deniz kıyısındaki şehrin adı. Ünlü olmasının nedeni yıllardan beri hep aynı turnuvanın orada oluyor olması. Hemen yakınında da bir işte çelik sanayi var ve çok uzun zamandan beri bir satranç turnuvasına sponsor olmuş. Zamanla o şey el değiştiriyor. İşte Arcelor alıyor. Turnuvanın adı Arcelor oluyor. Ondan sonraki sene işte Mittal satın alıyor şeyi. Demir çelik endüstrisini oradaki. Turnuvanın ismi değişiyor. En sonunda Tata Chess Steel olmuştu. Aradan geçen zamanda dediler ki hadi artık işte bu Hintliler sponsor oluyorlar Hollanda'daki turnuvaya. Tata adıyla bari biz bir tane Hindistan'da bir turnuva düzenleyelim diye. Bu Kalküta'da bu sefer bu turnuvayı düzenliyorlar. Bu bahsettiğimiz turnuva işte şey tamamen rapid ve blitz, hızlı satranç yani. Bayağı da uzun, yani 10 kişi katılıyor ama toplamda 18 tane blitz maçı, 9 tane de şey maçı, rapid maçı oynuyorlar. Turnuvaya katılanlar Carlsen, Nakamura, Giri, Vezliso, Dinkliran, Jan Nepomniachtchi, Levon Aronian, Hindistan'dan da Vishy Anand, Tarik Rishina ve Vidit oynadı. Bayağı güzel bir turnuva aslında. Ve toplamda da 1.75 milyon dolar şey var. Ödülü vardı. Bu turnuva hakkında birazcık konuşalım. Çünkü
ve asıl önemli olan şeyin de cycle'ında, yani Grand Chess Tour'un da cycle'ında. Dolayısıyla buradan alınan puanlar yıl sonunda Grand Chess Tour diğer turnuvalardan alınan puanlarla birleştirilip Londra'daki ana finale hak kazanılıyor. Yani bu turnuvadan kazanılan para ödülleri ayrı ama alınan puanların asıl o büyük ödüle, bu tabii artık satrançta hani olmayan bir formatta ama geçtiğimiz senelerle birlikte bu tarz özellikle Rapid ve Blitz'in daha böyle magazinsel ve insanların ilgisini çeken bir format olması hem kısa sürede, çünkü neden, hem oyuncular daha fazla hata yapabiliyorlar kısa zaman kontrollerinde. Özel ve diğer taraftan da canlı yayında, işte internet ortamında çok daha fazla insanların ilgisini çekiyor. Oturup da bir klasik partiyi 4 saat, 5 saat, 6 saat ki üst düzey bir klasik partide hani bizim gibi amatörlerin anlayamayacağı detaylardan olmasındansa Blitz ve Rapid'deki o heyecan insanların çok daha fazla ilgisini çekiyor. Dolayısıyla para ödülleri de direkt hem sponsorluk hem de ilgiyle beraber artan bir şey. Ve buradan kazanılan puanlarla 4 oyuncu yıl sonundaki Grand Chess Tour finaline de katılmaya hak kazanmış oldu.
Evet. Bu turnuvanın öyle bir yanı da var. Bir de şöyle de bir güzelliği var. Son 2 dünya şampiyonası ünvan maçı hızlı satrançla belli oldu. Yani her ikisinde de eş puanla gittiler. Hem Sergei Karjakin'le hem Fabiano Caruana'yla. Daha sonrasında uzatmaları oynadılar. O bakımdan da çok değerli. Şimdi turnuvanın hani gidişatı ile ilgili konuştuğumuzda da orada bir iki şeye değineceğiz. Turnuvayla ilgili şöyle ben hemen spoiler'i vereyim. Magnus Carlsen yine domine etti. Yani normalde ağır parti satrancında oynadığından daha iyi bir performans sergileyebiliyor Magnus. Yani bu çok da hani her büyük usta için geçerli olabilen bir şey değil. İşte hep bahsediyoruz. Nakamura normalde oynadığı ağır parti oyunundansa hızlı satrancı çok daha iyi oynayabilen biri. Ama Carlsen her ikisinde acayip zirvede oynuyor. İlk kısmıyla ilgili bahsedeyim ben. Yani Rapid kısmıyla ilgili. Rapid'de ilk yani 9 tane rakibinden ilk 9 turunda sadece 3 tane beraberliği var. Siyahlarla Harik Rishna'ya, siyahlarla Gidit'e, bir de ilk tur yine siyahlarla Vezliso'ya. Geri kalan herkesi yeniyor. Nepomniachtchi, Aronian, Nakamura, Giri, Anand, Dinkliran. Yani acayip bir performans. Daha ilk günden böyle gözümüze soka soka ben buradayım diye böyle bir resmen bir şov yaptı. Sen o ilk kısmını takip etmişsindir herhalde, Rapid kısmını. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yani inanılmaz bir performanstı yani.
Oyunlarla ilgili fazla söyleyebileceğim bir şey yok ama bu Rapid'deki gösterdiği performansla beraber Carlsen bir ara kaybettiği Rapid Rating'deki birinci sırayı da tekrardan ele geçirmiş oldu.
Evet. Turnuvanın genel anlamda şöyle bir sıralamasından bahsedeyim. 10. sırada Levon Aronyan var. O bizim her zaman sevdiğimiz ve umudumuzu hiç kesmediğimiz oyuncu ama maalesef özellikle ikinci yarısında şeyde yani Blitz'te falan çok kötü performans gösterdi. 9-8-7'yi Vidit, Hari Krishna ve Anand 14.5, 14.5 ve 16 puanla bitirdiler. Jan Nepomniachtchi 36-17 puanla. Dinkliren 5. sırada 36-18 puanda. Vezli Soy ile Anişgiri 36-18.5 puanla 3 ve 4'ü aldılar. Nakamura az evvel bahsetmiştik. Hızlı satrancı çok çok iyi oynayan bir oyuncu. O da 36-23 puanla Carlsen'e en fazla yaklaşabilen insan oldu. Ama Magnus Carlsen 36'da 27 puanla yani en yakın rakibine 4 puan fark atarak birinciliği aldı. Yine de
Peki
işte...
sana bir soru Işık. Şimdi Carlsen şimdi önümüzdeki sene sonu artık bu üst düzey satrançıların tam bir yılbaşı ritüeli oldu. Hem Rapid hem de Blitz dünya şampiyonları oynanıyor. Suudi Arabistan'ın himayelerinde farklı yerlerde oynanıyor. Bu 3 senelik bir sponsorluk anlaşması yaptılar. Belki bir sonraki podcast'te de onu inceleme şansı buluruz. Ama Carlsen'in Rapid'de son senelerde mesela geçen sene hiç şansı tutmadı. Orada sürpriz bir şampiyon çıktı. Şimdi bu sene de katılacağını tahmin ediyorum. Hani onu şey yapmadım ama sence o zaman bu performansıyla belki bu sene şeytan bacağını kırıp tekrardan Rapid dünya şampiyonluğu unvanını da ele geçirebilir mi?
Ya
Soru formatını çevireceğim.
bence soru formatı çevir. O bakımdan iyi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Magnus Carlsen'i birazcık anlamak lazım. Magnus Carlsen gerçekten satranç oynamayı seviyor ve satrancı sevdiği ölçüde iyi oynuyor. Ve onun için de kendisine karşılığında böyle bir challenge lazım. Ve o şey düştüğü zaman mesela daha güçsüz, kuvvetsiz rakiplere karşı oynadığında performansının ciddi düştüğünü görüyoruz. Mesela olimpiyatlarda, şurada, burada daha alt reytinge sahip oyuncularla mutlaka böyle bir şey oluyor. Kendisine böyle bir challenge olması lazım. Bunu turnuva sırasında işte babasına falan da soruyorlar Henrik Carlsen'e. İşte diyorlar böyle böyle Carlsen yine iddialı olacak mı Rapid'de? Yani senin bana sorduğun soruyu direkt Henrik Carlsen'e soruyorlar. O da diyor ki evet diyor gerçekten öyle diyor. Bunu istiyor, arzuluyor ve bunun olması aslında çok iyi. Çünkü kendisini ona adayabilme yani satranca adayabilme konusunda kendisine böyle bir challenge arıyor zaten diyor. O da aynı şekilde. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim ben sana. Bu Dünya Şampiyonası ünvan maçı olduğu zaman son tur berabere kalıyorlar biliyorsun. Ondan sonra uzatmaya gidiyor maç. Uzatmaya gittiğindeki anı soruyorlar şeye. Daha sonrasında bu antrenörüne. Neydi adamın adı ya Danimarkalı?
Petr
Nielsen'e soruyorlar işte böyle böyle ne düşünüyorsun falan diye. Soran kişi de Switler.
Nielsen.
Çünkü Switler de beraber çalışmıştı diyorsun. Bunu sen de biliyorsun diyor. Hani biz bir yandan bakıyoruz hani Carlsen'e ben çalıştırdığım için tabii ki de Carlsen'in takımında olduğumdan ötürü Carlsen'in kazanmasını isterim. Ama öte yandan satranç için Carlsen'in kaybetmesi iyi de olabilir. Çünkü gerçekten yani karşısına böyle bir challenge sunulduğu zaman inanılmaz derece motive olup ve işte hani böyle kan kokusunu alan şeyler var ya onlar gibi böyle bir saldırdığı oluyor. Burada da öyle. Yani bu turnuvada da hani ben Rapid'in başına geçeceğim diye böyle bir motivasyon alınca gerçekten karşısında kimse duramıyor. İnanılmaz bir performans var ya adamda.
Bu arada çok ilginç bir video vardı. Tabii Hindistan'da satranç çok fazla seviliyor. Son zamanlarda da müthiş bir ivme yakaladılar. Hatta 65. büyük ustalarını da çıkardılar ve büyük ustaların çoğu çok genç yaşta büyük usta oldu. İşte en son büyük usta bu FIDE Isle of Man'deki performansıyla gene 14 yaşında bir büyük ustaları var. Tabii biraz tarihine bakarsak hani Hindistan'ın ilk büyük ustası Anand. 80'lerde ki performansı, işte Dünya Gençler Şampiyonu olmasındaki performansı ve
Hiç
bundan
satranç
30
ülkesi değil
bile
Hindistan.
değil. Evet ve bundan 30 sene sonra Hindistan 65 büyük usta oluşuyor ve sadece büyük usta değil, aşağıda müthiş bir taban var ve çok fazla satranç seviyorlar. Bugün dünyanın neresinde bir turnuvaya katılsanız, Asya'da turnuva, işte Avrupa'daki turnuva fark etmez. Yani orada en az bir 5-10 tane böyle 2200-2400 bandında inanılmaz kuvvetli oyuncularla, Hint oyuncularla karşılaşıyorsunuz. Ve hepsinin de idolü Anand. Anand'a geçeceğim ama geçmeden önce bir videodan bahsetmek istiyorum. Tabii Chessbase India'da inanılmaz bir, yani Chessbase'in dışında bir yayın organı ve kaliteli içerikler sunuyorlar. Onlar Carlsen'e ve diğer oyunculara ufak bir quiz yaptılar. Anant'ın oyunlarından seçilmiş ki Anant'ın oyunlarından seçilmesi sebebi de Anant'ın bu sene 50. yaş günü, 60 9 doğumlu Anand. Oyunlarından seçilmiş kariyerindeki 9 tane konumu gösterdiler. Carlsen yani tabii ki o hani muazzam hafızası olduğunu her zaman söylüyoruz. Oyunlar 9 oyunun 8'inde konuma baktı. Saniyeler içerisinde doğru hamleyi söyledi. Rakibin kim olduğunu söyledi. Hangi turnuvada kaç yılında olduğunu söyledi. Bu gerçekten insanüstü bir şey olduğunu düşünüyordum ki Vidit'in de videosunu izleyene kadar. Vidit de yani ki hani Vidit sonuçta şu anda tabii ki elit bir büyük usta ama dünyanın ilk onunda değil yani Carlsen'le tabii ki o konuda belki kıyaslamak haksızlık olur. Bilmiyorum belki de hani Vidit'in rol modeli Anant olduğu için Anant'a daha ilgili olabilir ya da onların maçlarıyla video için ama Vidit de aynı performansı gösterdi. Yani bu videoyu seyretmek direkt insanda şey duygusu uyandırıyor. Yani bu elit büyük ustaların hani nasıl farklı bir dünyada yaşadıklarını yani bir konumu görür görmez yani hadi doğru hamleyi bulmak belki hani o konumu hatırlarsın ama hani oyuncular ve turnuva ve yılına kadar yani ya yılı nasıl hafızanda tutabilirsin ki yani bu oyun 96 yılında bilmem işte şurada falan bilmiyorum.
Bir de her sene olan mesela turnuva var mesela atıyorum Vikings'de 2003 evet. 2004 mü onu nereden hatırlayacaksın? Evet. Evet. Çünkü her birinin hikayesi var ve hikayeler üzerine hatırlıyor. Ha, 2003 yılında işte bilmem ne işte Aronian oynuyordu. 2004 yılında işte bilmem ne Rajabov'un yılıydı falan gibi böyle akıllarında hikayeler olarak kalmış ve tık tık tık hemen hikayesiyle beraber anlatabiliyor. Acayip bir şey.
Hatırlayamadıkları konum 93 yılında Belyavski'ye karşı oynadığı bir konum Groningen'de oynanmış. Yani o da artık yok yani. Ki Belyavski de çok bir ünlü bir büyüksa. Hatta bizim fotoğrafımız var gençken onu hatırlıyorum. Beraber. Hani büyük usta. Ama şey yani bu o muazzam bir videoydu. Buradan belki Anant'a geçebiliriz. Çünkü Anant'ın tabii ki 50. yaş günü de Hindistan'da bu vesileyle kutlanmış oldu. Yani Anant şu açıdan önemli. Bir kere hani Hindistan'da satranç oynamayan herkesin tanıdığı bir kişi. Ama satranç oynayanların da direkt hani beyefendiliği, idolü vesairesiyle hani direkt belki bu 65 büyük usta varsa o tabanın yayılmasında müthiş katkısı olan bir isim. Dolayısıyla bu turnuvada ona bir şey olmuş oldu. Bir doğum günü kutlaması olmuş oldu. Zaten Hindistan'da satrançına karşı sevildi. Çeşitli videolardan da belli. İşte Dink ile Nakamura gidiyorlar çarşıda, pazarda hemen. Zaten hani Hindistan kalabalık bir ülke, gittiğin zaman hani etrafına sarılması o kadar hani Norveç gibi yani insandan mahrum bir yer değil. Yani gittiğinde hemen etrafı böyle bir 150-200 kişi böyle hani işte oturtup tavla oynar gibi hemen yıldırımlar falan filan atılıyor. Oradaki publicity inanılmaz. Ama satranç oyuncularına da ayrı bir ilginin oldu. Kriketten sonra satranç diyebiliriz yani sanırım o açıdan.
Yani Anand baya baya büyük bir şey, süperstar yani şeyde. Yani Magnus Carlsen Norveç için öyle ama Anand özellikle Chennai'de falan acayip bir tanınan, bilinen, yüzü çok bilinen bir insan. Bütün gençler de zaten onun oyunlarıyla büyüyorlar. Yani bence aslında Anand'ın bütün oyunlarını ezbere biliyor olmaları çok normal herhalde. Bu eğitimlerinin bir parçası olarak şeyden geçiyorlardı. İşin garip yanı Magnus Carlsen de çok büyük bir star Hindistan'da. Türkiye'ye gelse yani belki çok fazla sallamayız ama ilk bu geldiği zamanı hatırlıyorum ben Hindistan'a. Anant'la ünvan maçına gelmişti. Ünvan maçının olduğu zaman da işte böyle bir bayağı bir antrajiyle geliyor ve ciddi aslında bir organizasyon. Yani halkla böyle çok fazla bir bağının olmaması, kendini izole edip maça odaklanması gereken bir şeydi. Bayağı bir etrafını çeviriyorlar. İşte çok büyük bir kalabalık var. Magnus diye etrafında geziyorlar ki daha dünya şampiyonu değil. Bu derece ünlü olmaması gereken biri ama bayağı bir desteği vardı. O zaman da tabii kalabalık geliyor. İşte aşçısı var. Zaten antrenörleri falan hep yanında geziyor ama işte suyunu bile işte Norveç'ten taşımışlar falan, böyle bir hikaye var. Evet, aslında normal.
Bu sefer taşımamış herhalde. ufak bir şey vardı. Bir Vidit'le oynadığı partide 5. hamlede beraberlik teklif ediyor. Belki de Magnus'un hani asla yapmayacağım bir şey. Hani evet. Böyle kısa beraberlik.
Hiç Magnus'tan hiç bekle. Yani satrancı iyi yönde değiştirdiği özelliklerden en önemlisi o herhalde. Hiç kolay beraberliğe yatmaması.
Ama bu sefer beraberlik dedi. Vidit de kabul etti. Ya onun sebebini sonradan böyle bir mide problemleri yaşadığı ortaya çıktı. Ama o zaten yani Hindistan'da eğer aşçını suyunu falan getirmezsen hani bu böyle bir riskli bir şey. Bu sefer herhalde onu çok dünya şampiyonluğu kadar ciddiye almadı. Sonra zaten ertesi gün de çok ya da o gün içerisinde de çok bitkindi ama sonradan toparlamış sanırım, bir şeyler yapmış. O da şeyin cilvesi.
Evet, öyle bir
Peki
nazar
biraz
dokunmuş. Hindistan'dan sen yeni geldiğin için tabii biliyorsun bu tecrübeleri.
ben çok etkilenmedim de eşim biraz şey oldu. Ben burada da Hint yemeklerine biraz şeyim. Fazla düşkünüm. O yüzden ben yırttım yani. Şeyi soracağım sana. Şimdi belirli bir tabii şimdi satrançta yıllar geçtikçe artık yaş faktörü de çok önemli hale geliyor. Çünkü artık hani bu bilgisayar çağında ve şey çağında artık en ufak bir hatanın da yani su kaldırmadığı zamanlara geldik. Dolayısıyla hani bu bizim eski zamanlardaki gibi hani böyle belki de işte bazı yaşı belirli bir seviyeye gelmiş büyük ustaların üst düzeyde hala ilk onda yer alması belki artık o kadar olası olan bir şey değil. İşte eskiden işte diyorum Taimanov'un yıllarca işte yukarılarda yer alması işte oynadığı zamanlarda işte Karpov'un 60 yani 50 yaşlarında hala başarılar ortaya koyması ki onun zamanında işte Ulf Andersen'in ya da Korsnoy'un 80 yaşına kadar
İsviçre'nin birinci masası olarak oynaması.
belirli bir oyunu ortaya koyması. Şu anda belki de dünyanın ilk onunda böyle bir performans ortaya koymak çok olası değil ki zaten bunu satrançtan daha erken kopmalarla da görebiliyoruz. En son işte geçen sene Kramnik
Aramızdan
emekli
profesyonel
aramızdan
satmasını.
profesyonel satrançtan ayrıldı. Şimdi o yaş grubu yani 60'ların sonu ve 70'lerin başı yaş grubunda asıl ilk kişi Anand. Anand hala belirli bir istikrarda böyle üst düzey satrançını ortaya koyuyor. Ne söylemek istersin Anand'ın profesyonelliği ve rekabetçiliği için? Şimdi çünkü o yaş grubu hakkında ondan bir tık genç olan bir de Topalov'la Svitler var. Ama Topalov'la Svitler her zaman böyle belki de yani Topalov'un tabii ki çok peak zamanları oldu. Ama son zamanlarda belki bir adım gerideler. Ama Anand artık tabii ki adaylar turnuvasını vesaireyi hedeflemediği belli. Ama hala üst düzey oyununu ortaya koyabiliyor. Ne dersin? Daha böyle bunu sürdürebilir mi sence?
Yani Anand satrancı çok sevdiği için bu şekilde
Bu
devam
arada çok
ediyor.
özür dilerim. İvançuk'u unuttum. Hani İvançuk'u da belki saymak lazım. İvançuk da son 30 senedir falan ilk onda sanırım yani o 80'lerin sonunda hani Anand İvançuk onların o hani o gençlerdeki gösterdiği performanslardan beri lafını kestim özür dilerim.
Yok şey değil. Bu arada hani Kramnik bıraktı falan diyoruz ama Kramnik de profesyonel oynamaya devam ediyor. Çünkü o da satrancı sevdiği için ve sonuç olarak yaptığı iş bu olduğu için. Topalov yine devam ediyor. Ivanchuk da devam ediyor ama mesela çok üst düzey turnuvalarda bir tek Anand'ı görebiliyoruz. Diğerleri biraz daha bu şeyden kopmuş gibi hissediliyor. Daha üst düzey satrançtan kopmuş gibi hissediliyor. Yani ne bileyim işte Topalov yerini Anishgiri'ye terk etti gibi. Ya da Kramnik yerini Maxim Vashe Lagrav'a terk etti gibi. Yani çünkü onlar daha iyi satranççı olmaya başladılar. Dediğinde haklısın. Artık yani 60-70 yaşlarında buralarda tutunabilmek öyle çok kolay bir şey değil. Bunun birkaç tane nedeni var. Birincisi bilgisayar çağına girdik. Artık insanlar yani oyuncular işte 13, 14 yaş, 15 yaşında büyük usta olmak hiç de şey değil. Gayet normal bir şey. Yani böyle bir dahi çocuk olmana gerek yok. Gerçekten düzenli bir şekilde eğer çalışırsan işte Hindistan bunun en büyük örneği. Takır takır fabrika gibi büyük usta basıyor ve çok genç yaşta çıkartıyor bu büyük ustaları. Öyle olunca çok genç yaşta bir takım özellikleri kaptığın zaman genç yaştaki usta oyuncu havuzu çok genişlemiş durumda. İnsanlar yaşlandıkça tabii olan birkaç tane bir şey var. Birincisi artık yeni bir şeylere hafızalarını atmak o kadar kolay değil. Mesela Anand'a sorsan 80 yılındaki, 70 yılındaki turnuvaları belki hafızasından direkt hemen sana söyleyebilecektir. Ama bu sene oynandığı bir turnuvada belki kendi maçını bile hatırlamak zor. Çünkü işte kısa dönem hafızanın artık yavaş yavaş gerilediği yaşlar bunlar. Yani hatta bayağı bir ilerlediği. Öte yandan hamle hesabında yavaşlama düzeyine gidiliyor. Bir de aralarında şöyle bir şey oldu. Yani nasıl başka mesela spordan bir örnek verirsek NBA basketbolu nasıl hızlandı işte son geçen 5-6 yılda? Satranç maçları da uzadı. Yani kolay beraberlik diye bir şey yok. Ya da çok iyi açılıştan hazırlanıp işte 30-40 hamle sadece açılış oynayıp devam ettiğin bir şey yok. Çünkü artık açılışlar da hamle hesabı üzerinden değil, belirli bir yere kadar getiriyorsun. Ama ondan sonra fikirler üzerinden oynanan oyunlar. Ve de oyunlar artık daha uzun. Yani sadece eşit piyonlarla bir kale oyunu sonuna girdin diye insanlar hemen elini uzatıp tamam artık bu oyun beraberidir diye deyip geriye çekilmiyorlar. Yani enerjisini bir sonraki maça saklamıyorlar. Tam tersine takır takır oynuyorlar. İşte Magnus Carlsen iki tane de berabere oyunu üst üste kazandı diye dünya şampiyonu oldu. Hem de siyahlarla hem de oynadığı açılış Berlin savunması. Beraberlik için oynanılan bir açılış diyebiliriz. Şimdi öyle olunca bunların hepsi yaşlı olan oyuncuya bir handikap. Çünkü bir maç 60 hamle, işte 60 hamle nereden baksan 4 saati, bulan belki 5 saat, belki 6 saat uzayabilen maçlar. Bir sonraki gün, bir sonraki gün, bunlar fiziksel olarak çok yıpratıcı, çok yorucu şeyler. Anand bir de kendi oyununu nasıl değiştirdiğinden bahsediyordu. İşte ne yapıyorsun satranç oynamak için, hani bu derece gençlerle mücadele edebilmek için? Vallahi yogayı arttırdım diyor mesela adam. Çok garip bir cevap aslında ama bayağı bir altı dolu bir şey. Çünkü bir masanın başına oturup böyle bir yarım saat, bir saat oynamakla bir masanın başına oturup 40-50 yaşına geldikten sonra 6 saat oturup bir maç yapmak aynı şeyde değil, aynı güçte, eforda değil. Anlamda çok tebrik etmek lazım. Çünkü bu, hani bundan sonra diğer oyuncuları eledik. Yani Anand da eğer hani ben profesyonel satrancı bırakıyorum ya da dünya şampiyonluğundan artık hedefim o değil diye çekildiği zaman bir sonraki en yaşlı oyuncu kim diye bakıyorsun abi, Lemon Aronian. Yani düşünsene bir süre sonra artık şeyden geçecek.
Abi
yani.
Artık zaten turnuvalarda Carlsen'e abi diyecekler yani. Şey, böyle
Carlsen amca.
Mesela Vakanze'nin şeyi açıklandı. Önümüzdeki sene için kadrosu açıklandı. Hani Carlsen en yaşlı ikinci oyuncu falan yani 90'lı şey olduğu için. Yani onun dışındaki o bütün o genç jenerasyon, işte Jeffrey Young, Alireza Firuzya vesaire, hepsi adamlar 2002-2005 doğumlu falan, yani öyle bir jenerasyonla mücadele ediyor. Ya da daha onlardan bir tık öncekiler, işte Duda vesaire, onlar 99-2000. Dolayısıyla yani o 90'lı jenerasyonu bile şu anda belki bir tık şey kaldı yani, artık genç oyuncu olarak görünmüyorlar elbette. Dolayısıyla Anand ki onların, hani düşünsene adamın 80'lerde Dünya Gençler Şampiyonluğu var.
Evet. Ya şey, 95 yılında Kasparov'la ünvan maçı var ya. Evet. Adamın şeyi, gençliği evet. O yani.
Evet. Bu turnuva da öyle bitti. İşte sene sonunda dediğimiz gibi şey var. Londra'da şey var. Grand Chess Tour'un finali var. Ve finalistler de kim oldu dersek, tabii ki Carlsen uzak ara buna katılmaya hak kazandı. Onun dışındaki finalistlerin hemen şöyle puan tablosuna bir bakayım. Hemen önümdeydi. Dink Liren, Levon Aronian ve Maxim Vachel. Levon her ne kadar bu turnuvada çok başarı, yani sadece bir puan kazandıysa da diğer turun diğer ayaklarında kazandığı puanlarla finalist olmaya hak kazandı. Onları Londra'da izleyeceğiz. Bu arada Dink Liren'in de Magnus Carlsen'e karşı bu sene ilk değil bu. Daha önce de hangi Grand Chess Tour'daydı? Bükreş'te miydi?
Yok.
Anımsayamadım yani. Ama hızlı satrançta da Dink Liren'in Magnus'u yavaş yavaş böyle huzursuz ettiğini görüyoruz. Olursa ki hepimiz, benim gönlümden geçen o, eğer adaylar turnuvasından Dink şeye çıkabilirse, bunun o böyle istikrarlı oyun tarzı ve hızlı satrançtaki performansı belki onun için bir ışık doğurabilir.
Evet, çünkü Sinkfield Cup'ın kupa finalini kazanmıştı Dink Liren şeye karşı, Carlsen'e karşı. Finalde ve hızlı satrançta kazanıyor. Şimdi burada Rapid'deki oyunu kaybetti, evet, ama daha sonra Blitz'te her iki maçı da kazanıyor. Carlsen bu arada bu turnuvada hani bahsettik, 36'da 27 puan yapıyor. Sadece iki mağlubiyet var. İkisi de Dink Liren'e karşı. Ve ikisi de hızlı satrançta olduğu için yani Dink Liren çünkü çok da şey oyuncusu demiyorsun. Yani daha böyle sağlamcı bir oyun tarzı var. İşte ne bileyim, alternatif kim? İşte Nakamura falan ya da Wesley Saw diyoruz. Ama mesela daha sağlamcı bir oyun tarzı olduğu için hani daha hızlı satrançta daha kötü bir performans göstermesi beklenir. Ama hiç öyle değil. Gayet iyi gidiyor yani Dink Liren. Burada da iki maç yendi ki hani... Ufak bir dipnot, Carlsen'in sağlık sıkıntılarının yanında bunu yendi. Ama olsun yani, gene de bu kaçıncı oluyor yani. Demek ki Magnus Carlsen bir sonraki ünvan maçında eğer Dink Liren'le karşılaşırsa uzatmalara götürme konusunda bu derece hevesli olmayabilir mi acaba?
İnşallah, bakalım. Biraz da format da birazcık değişti. Bir 14 maç vesaire. Bakalım neler olacak. Onu adaylar zamanı geldiğinde daha konuşuruz. Şimdi adaylar demişken bir de son şeye bakalım. Grand Prix'nin son ayağına bakalım. Son aday belli olması gerekiyor çünkü. 11-23 Aralık'ta Kudüs'te düzenlenecek. Son zamanlarda ben İsrail'de böyle hani yani şey çok fazla tabii turnuva düzenlenmiyor. Kudüs o açıdan ilginç bir şey yani dikkate değer bir yer seçimi. Şimdi bu son ayakta tabii her oyuncu bundan yani bunu çok fazla anlattık ama tabii 4 tane Grand Prix ayağı vardı. Bir tanesini pas geçiyorlar, üçünü de oynuyorlar. Şimdi liderlik tablosunun en üstünde Grischuk var. Grischuk son turda oynamıyor ama 20 puanla sanki yerini garantileri gibi. Çünkü ilk tiebreak'te de bir turnuva kazandığı için yani eşit puanlarda da öyle bir avantajı var. Şimdi baktığımız zaman siz Özgün'le geçen sefer de konuştunuz ama kim olacak son iki belli olması gerekiyor. Çünkü bir tanesi buradan gelecek Grand Prix'den Grischuk'la beraber diyelim. Diğeri de Wild Card'la seçilecek. Şimdi herkesin gönlünde MVL var. Maxime Machère-Legrand. O da 13. sırada. Onun da zaten açıklamaları vardı. Ondan da bahsetmiştik. Bir Eurosport'a verdiği röportajda dedi ki artık hani benim 2020 için hani bir iddiam varsa onu burada ortaya koymam lazım dedi. Daha sonrasında hani yaşıyla ilgili galiba onun da endişeleri var. Eğer 2020 cycle'ında boş geçersem hani 2022 vesaire giderek hani rekabetçi gücünün azalacağından korkuyor. Aynı yaş grubunda Jan Nepomniachtchi de var. Jan Nepomniachtchi ilginç bir satranççı. Carlsen ile Yaşıt beraber aynı yaş gruplarında Carlsen'e çok fazla hatta Carlsen'e karşı hala var mı bilmiyorum ama skoru artı skorda olan tek oyuncuydu. 4-1 vesaire falan öndeydi galiba. Çünkü gençliklerinde oynadıkları oyunlardan gelen bir skor avantajı bu. Jan Nepomniachtchi de katılmak istiyor. Jan Nepomniachtchi için Hamburg felaket geçti. Bir yandan da üst taraflarda işte Mamedyarov var. Mamedyarov'un da hala şansı var. Bu dört oyuncudan muhtemelen yani Grischuk, Enviel, Mamedyarov ve Nepomniachtchi'den iki tanesi adaylar turnuvasında ismini yazdıracak ve son kalanın ismi de organizatörler Wildcard'la belirleyecekler. Sen ne diyorsun? Tekrar gibi olmasın ama
Ben kısa
beklentin
da o oyuncuları sayayım hemen. Yani 8 kişi oluyor. Bu turnuvada Rusya'da Yekaterinburg'da olacak. Bu Mart ayında. Ben hemen kısaca söyleyeyim. Caruana geçen senenin şeyiydi zaten runner-up'ıydı. Daha sonrasında World Cup'tan 2 kişi geliyor. Timur Rajabov kazanan ve ikinci sırada olan Dinkliren. FIDE Grand Swiss turnuvası 2019. Onu kazanan Wang Hao yine Çin. Ondan sonra FIDE Grand Prix'de ilk iki sıra şu anki görüntü itibariyle Grischuk ve Vacher-Lagrave dedik ama kim gelebilir soru işareti. Highest average rating dedikleri bir şey var. Yani en son rating yüksekliği değil ama işte belirli bir periyottaki orana göre bakıyorlar. Burada şu anki lider Anişkiri ve bayağı da bir farklı aslında. Yani Vacher-Lagrave burada geçemeyecek gibi gözüküyoruz. Bir de Wild Card. Wild Card dediğin zaman sponsorlar seçiyor. Sponsorlar maçta Rusya'da olduğu için çok büyük bir ihtimalle bu bir Rus oyuncu olacaktır. Yani Vacher-Lagrave eğer kazanamazsa büyük ihtimalle seçilmeyecek. Kim olabilir bu? Kirill Alexenko da olabilir. Eğer seçilmemişse bir şekilde Alexander Grischuk ya da Jan Nepomniachtchi'den bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyorum. Kafalarına göre herhangi bir oyuncu da seçemiyorlar Wild Card nominasyonu için. Mutlaka işte belirli bir havuzun içerisinde seçmeleri lazım. Yani 2500'lük bir büyük ustayı seçemiyorlar. Ya çünkü maç Türkiye'de olsaydı mesela biz Türkiye'den bir wildcard seçemeyecektik. Durum böyle. 8 tane oyuncuyla oynanacak. Herhalde zaten o gün yaklaştıkça biz bol bol daha podcastlerimizin sayısını artırırız, şey yaparız diye tahmin ediyorum.
Senin şeyin var mı peki bu Kudüs'te oynanacak turnuva ile ilgili bir tahminin var mı?
Valla şimdi buraya artık bu son demleri. Yani Dünya Şampiyonası'na yani 2020'de eğer ben Dünya Şampiyonu olmak istiyorum diyenler varsa bu turnuvada kendilerini göstermek zorundalar. İşte Vacher-Lagrave'dan bunu bahsettik. Yani turnuvadaki diğer oyunculardan falan gene üst düzey bir performans sergilemek isteyecekler olanlar olacaktır. Yani ciddi hazırlanıyorlar yani bu turnuvaya. Vacher-Lagrave mesela bu Hindistan'a gitmedi. Çok bu işi ciddiye aldığını biliyoruz. Çünkü mesela bunu kaçırırsa bir sonraki cycle yani 2021'de adaylar turnuvası ancak 2022'deki Dünya Şampiyonası unvan maçına yetişebilirler. O yüzden yani bayağı bir zamanda kaybediyor. O zaman içerisinde aynı performansı koruyabilecekler mi? Yani çok önemli bir turnuva. İnsanların ciddiye aldığı bir turnuva olacak. Biz yine herhalde o turnuvadan bayağı bir yorumda bulunuruz diye tahmin ediyorum.
Evet, başlamasıyla beraber. Bir de burada son olarak hani önemli olan bir şey, hani hangi bracket'te yer aldığın da çok önemli. Eleme usulü olduğu için hani evet, onu da rating sırasına göre diziyorlar belki, ama işte bazen ratingler yanıltıcı olabiliyor. Eğer ilk turdan ya da ikinci turdan çok formda bir kişiyle karşılaşırsan bu da senin hani o ilerlemende bir engel teşkil edebiliyor. Ya da çok iddialı iki kişi aynı bracket'te karşılaşırsa yani iki cevizden bir tanesini kırılmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla benim gönlüm, bence herkesin gönlü Maxime Machère-Lagrave ve Jan Nepomniachtchi'nin katılmasından ve kendi race'in o şekilde oluşmasından yana. Ama evet, turnuva 10 gün sonra başlayacak. 10 gün sonra başlayınca şöyle bir tekrardan neler oluyor, neler bitiyor, ona bir değinme fırsatı oluruz.
Evet, zaten bayağı bir kuvvetli turnuva, yani 16 kişi var ama ben hızlıca geçeyim. Mamedyarov, Vachier-Lagrav, Anishkiri, Vezliso, Levon Aronyan, Sergey Karyakin, Yu Yangi, Jan Nepomniachtchi. Yani Nepomniachtchi'den bahsediyoruz. 8. sırada yer alıyor rating sıralamasına göre. Rajabov, Topalov, Yakovenko, Navara, Radoslav Vojtašek, Wei Yi, Hari Krishna ve Boris Gelfand. Aslında bayağı kuvvetli bir turnuva ama eleme usulü içinde ondan hemen bahsedelim. Yani eleme usulü her büyük ustanın iyi yapabildiği bir şey değil. Çünkü mesela Grischuk bu tarz şeylerin piridir. Çünkü mesela hızlı satranca kendisini kanalize ettiği zaman bir oyunu beraber, yani normal ben hızlı satrançta yeneceğim bunu deyip ondan sonra ağır parti maçları berabereye getirebilme konusunda çok iyi ve ondan sonra da hızlı satrançta da rakibine karşı avantaj sağladığını düşündüğü için orada da yenebiliyor. Siz galip gelmek için oynadığınızda rakibiniz karşıdaki sizi yenmek için oynamadığı zaman bayağı bir zor bir yani daha fazla risk aldığınız oyunlar olabiliyor ve birçok kişinin hani böyle sürpriz bir isimlerin böyle yükselebildiğini görebiliyoruz. Neyse, bakalım izleyeceğiz.
Evet. Son kapatmadan önce de şey söyleyelim, yurttan haberlerde şu anda da Türkiye Şampiyonası devam ediyor ülkemiz adına. Bu hep bu zamanlarda oynanıyor. Geçtiğimiz sene fazla katılım olarak çok fazla büyük usta katılım gösterememişti. Çünkü olimpiyat senesi, çift seneler. Ama bu sene 3 büyük usta turnuvaya katıldı. Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'da. Orada da Vahap Şanal'ın çok iyi bir performansı var. Onu da es geçmeyelim. 6'da 5.5'la gidiyor. Mustafa Yılmaz da turnuvada. Kıvanç Haznedaroğlu turnuvada. Diğer çok aslında... Şimdi Türk satrançlarına baktığımızda bizim de 90'lı ya da 2000'li orada 95'ten sonraki, yani 96'lı, 2000'li ve de diğer çok yetenekli 2400 bandında oyuncularımız var. Orada da kaliteli oyunlar oluyor. Birkaç gün içerisinde turnuva da bitecek. Onun da es geçmemiş olalım. Türkiye şampiyonluğu da listesine baktığımızda mesela en üst sıralardaki oyunculardan Vahap Şanal'ın henüz bir Türkiye şampiyonluğu yok. Her ne kadar hani o tabii ki her Türkiye şampiyonasına katılmamış olsa da hani onu da bir CV'ye eklemek bence sembolik olarak güzel bir şey. Oradakilere de başarılar dileyelim.
Diyelim ve yavaştan da kapatalım. Yarım saat bildirdik. Tamam. Bu bizi dinleyenler için.
Bir çırpıda yarım saat geçiverdi.
Vallahi evet. İnşallah kaydı düzgün almışımdır da. Bakalım.
Tamam Işık.
Sağ ol Görkem. Teşekkür ederim.
Haydi ben bakalım. De teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.